Ayrım 8.
Çok çeşitli nitelikler yönünden büyük farklılıklar gösteren bu çocuklara eskiden olduğu gibi tek tip program uygulamak artık yeterli olamamış ve öncelikle tipik öğrenciye hitap eden öğretim programını izleyemeyecek düzeyde olanların ayrı sınıflarda eğitilmesine gerek duyulmuştur. Bu öğrencilerin gözlem ve öğretmen değerlendirmesinden daha objektif ve pratik yöntemlerle teşhis edilebilmesini sağlayacak araçlar geliştirilmesine başlanmıştır. İlk bireysel zeka testi olan Binet-Simon testi, böyle bir ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmış bir araçtır. Testlere ihtiyaç duyulmasına yol açan bir diğer gelişme de mesleki rehberlik hareketidir. Parsons tarafından kurulan ilk mesleki büronun birinci işlevi bireylerin incelenmesiydi. Testle ölçme hareketi o dönemde henüz çok yeniydi ve Parsons kendisine başvuran bireylerin incelemelerini yapabilmek için o zamanın imkanlarıyla algı, dikkat, bellek gibi psikolojik özellikleri ölçen testler hazırlamak zorunluluğunu duymuştu. Parsons'ın başlatmış olduğu bu hareket daha sonra öncülüğünü Minnesota Üniversitesi'nden Williamson ve Peterson'un yaptığı ve özellik faktör kuramı olarak adlandırılan bir yaklaşımın temelini oluşturmuştur. Bu yaklaşım psikolojik danışma yardımını bireyin tüm özelliklerinin dışsal tekniklerle ayrıntılı olarak ölçülmesi, analiz, ölçme sonuçlarının anlamlı bir bütün haline getirilmesi, sentez, bu sonuçların danışanın sorunu ile ilgisinin kurulması, teşhis, gelişmelerin tahmini, prognoz, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve sonucunun izlenmesi aşamalarına ayırıyordu. Bu yaklaşımı benimseyen psikologlar genel ve özel yeteneklerin ölçülmesi ve bunların okul ve meslek hayatındaki başarıyla ilişkileri üzerinde sistemli araştırmalara giriştiler. Bu çabaların sonunda rehberlik alanında bugün dahi yaygın olarak kullanılan pek çok ölçme aracı geliştirilmiştir. 1950'lerden sonra rehberlik ve psikolojik danışma alanında yeni bir yaklaşımın başladığını görmekteyiz. Bir kere psikolojik danışmada odak, okul ve meslek seçme gibi karar durumlarında bireye yardımcı olmaktan, onun kendini tanımasına, ayrıntılı ve gerçekçi bir benlik kavramı geliştirmesine, gizil güçlerinin farkına varmasına ve onları geliştirmesine ve gerçekleştirmesine yardımcı olmaya kaymıştır. Bu dönemde Rogers 1959 tarafından ortaya atılan ve kişilik psikolojisinde büyük yankılar uyandıran benlik kuramı, kişinin nasıl olduğunun değil, onun kendini nasıl gördüğünün önemli olduğunu, kişinin davranışlarını önemli ölçüde onun kendine bakış tarzının belirlediğini vurgulamaktadır. Bu durumda özellikle psikolojik danışmada testlerin kullanılması tartışma konusu olmaya başlamıştır. Çünkü bu kurama dayalı olarak geliştirilen danışan merkezli psikolojik danışma anlayışına göre bireyi tanımak için dışsal bir takım tekniklere başvurmanın anlamı yoktur. Test tipi araçlar bize kişinin kendini nasıl gördüğünü, hangi özelliklerden hoşnut, hangilerinden şikayetçi olduğunu söylemez. Bireyi tanımak için onun kendini nasıl anlattığına bakmalıyız. Zaten aslında test ve envanterleri onun maddelere verdikleri cevaplara göre değerlendiriyoruz. Böyle dolaylı yoldan gitmektense doğrudan doğruya bireyi dinlemek daha verimli ve etkili bir yoldur. Test ve envanterler geçerlik ve güvenirlikleri düşük araçlardır. Bu özellikle kişiliği ölçen araçlar için geçerlidir. Ayrıca test uygulamaları danışanı danışmana bağımlı kılabilir. Danışan, danışmanın testlerle bütün sorunlarının kaynağını öğreneceğini ve bunlara hemen çözüm yolları önereceğini beklemeye başlar. Oysa testlerin böyle bir sihirli gücü yoktur. Bugün danışmanların testlere karşı tutumu, bir ucu her danışana ilk görüşmeden önce elde ne kadar test varsa vurgulamak, diğer ucu ancak bir karar için çok gerekli görüldüğü takdirde test vermek olan ve devamlılık gösteren bir doğru üzerinde yer almaktadırlar. Rehberlikte testlerin kullanıldığı durumlar. Rehberliğin çeşitli fonksiyonlarının yerine getirilmesi sırasında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler yanında özellikle testlerden elde edilen bilgilere de ihtiyaç vardır. Çeşitli rehberlik hizmetleri göz önüne alındığında testlerin kullanım amaçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. 1. Yordama, prediction. Rehberliğin en önemli işlevi bireylerin hedeflerini saptamalarına, geleceğe ilişkin planlamalarını daha gerçekçi temellere dayandırmalarına yardımcı olmaktır. Bunun için bireyin gelecekte hangi alanlarda ne ölçüde başarılı olacağını, hangi faaliyetlerden doyum sağlayacağını kestirebilmek için objektif verilere ihtiyaç vardır. Bir kimsenin belli bir eğitim programında ya da bir çalışma alanında ne ölçüde başarılı olacağını kestirmek amacıyla geliştirilen yetenek testleri ve ne ölçüde doyum sağlayacağını kestirmek amacıyla hazırlanan ilgi envanterleri, bir danışmanın eğitim ve meslek danışmanlığı yaparken başvuracağı temel ölçme araçlarıdır. Ancak geleceği yordamak amacıyla kullanılacak araçların yordama geçerliliğinin yüksek olması gerekir. 2. Sebebi ortaya çıkarma. Rehberliğin bir işlevi de okulda başarısız olan ya da uyumsuzluk gösteren öğrencilerle ilgilenmektir. Öğrencilerin gelişimlerinde gözlenen gecikmenin ve bozuklukların çarelerini bulabilmek, her şeyden önce bunların nedenlerini doğru teşhis etmeye bağlıdır. Örneğin okul başarısızlığı yeteneklerin sınırlı olması yanında temel bilgi ve becerilerin kazanılmamış olması, ilgi noksanlığı, öğretmenle uyuşamama ya da psikolojik bir sıkıntı içinde olma gibi duyuşsal faktörlerden de ileri gelmiş olabilir. Bu faktörlerden hangilerinin belli bir durumda geçerli olduğunu saptayabilmek için çeşitli test dışı teknikler yanında yetenek ve başarı testlerinin, ilgi ve kişilik envanterlerinin uygulanması yararlı olur. 3. İhtiyaçları saptama. Bir rehberlik servisi herhangi bir hizmeti uygulamaya koymadan önce böyle bir hizmete ne kadar öğrencinin ihtiyacı olduğunu saptama gereğini duyabilir. Aslında bir okulda rehberlik servisi kurulduğu zaman verilecek hizmetleri saptamak ve bunları öncelik sırasına koymak için yapılacak ilk iş öğrenci ihtiyaçlarını belirlemektir. Bunun için bir problem envanteri uygulanabilir ya da örneğin okulda özel bir hızlı okuma kursu veya matematik kursu açılacaksa bu alanlarda özel olarak yetiştirilmeye ihtiyacı olan öğrencileri saptamak için bazı testlerin uygulanması gerekebilir. 4. Değerlendirme. Danışman, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti vermeden önce ve hizmeti verdikten sonra danışanın belirli özelliklerinde bir değişme olup olmadığını saptama gereği duyabilir. Danışman, belli bir hizmeti vermeden önce danışanın sorununun kendi uzmanlık alanına girip girmediğini bilmek isteyebilir. Bir danışman, daha ilk karşılaşmada danışanın ileri derecede algı ve değerlendirme bozukluğu gösterdiği izlenimi edinirse ve kendisini bir terapiste gönderme gereğini duyarsa, ilk izlenimin doğruluğunu sınamak için bazı testler uygulama yoluna gidebilir. Bazı rehberlik merkezlerinde danışmanlar rehberliğin belli bir alanında uzmanlaşmış olabilirler. Örneğin danışmanlardan biri daha çok meslek seçimi sorunları, bir diğeri kişisel sosyal uyum sorunları olan öğrencilerle ilgilenmekte olabilirler. Danışanları sorunlarıyla ilgili uzman danışmanlara gönderebilmek için erken teşhise gerek duyan bir danışman psikolojik danışma hizmetinin verilmesinden önce test uygulama yoluna gidebilir. Ancak bu tür uygulamaların bazı sakıncaları vardır ve bu konu ileride tartışılmaktadır. Değerlendirme amacıyla yürütülen test uygulamalarının bir diğer şekli de danışmanın verdiği hizmetin etkisini saptamak için hizmet verilmeden önce ve sonra test uygulamasıdır. Örneğin psikolojik danışmanın amacı danışanın kendisine daha olumlu bir tutum geliştirmesine yardım olarak tanımlanmışsa, kişinin kendine karşı tutumunu ölçen bir envanter psikolojik danışma yardımından önce ve sonra uygulanabilir ve aradaki farka bakarak bir gelişme olup olmadığı saptanabilir. Ya da öğrencilere meslekler hakkında bilgi vermek amacıyla meslek tanıtma programı düzenleyen bir danışman, öğrencilerin meslekler hakkındaki bilgilerinin artıp artmadığını, ancak meslek bilgisini ölçen bir testi programın başında ve sonunda uygulamakla anlayabilir. 5. Araştırma. Danışman daima gelişme çabası içinde olmak durumundadır. Yani danışmanın bir görevi de rehberlik hizmetlerini daha da iyileştirici yöntemler bulmak için araştırmalar yapmaktır. Her araştırıcı gibi danışman da incelediği problemin niteliğine göre uygun bulduğu bir aracı kullanabilir ya da araç geliştirebilir. 6. Rehberlik hizmetlerini öğrenciye tanıtmak. Bir okulda yeni kurulan bir rehberlik merkezine öğrencilerin ayağını alıştırmak epeyce zaman ister. Öğrenciler rehberlik merkezinin verdiği hizmetleri yapılan konuşmalardan dinleseler de bu hizmetlerin gerçek niteliğini bir yaşantı geçirmeden anlamaları güçtür. Böyle durumlarda danışman grup halinde öğrencilere bir ilgi ya da kişilik envanteri uygulayabilir ve sonucu öğrenmeye gelen öğrencilerle yapacağı görüşmeler sırasında merkezin çalışmalarını gerçek bir uygulama ile göstermiş olur. Uygulanacak testlerin seçimi. Bir danışma merkezine başvuran danışanların sorunları çok değişik olabilir. Bazıları belli bir eğitim programı ya da meslek seçme sorunu, bazıları ise uyum güçlüğü ya da okul başarısızlığı gibi nedenlerle gelebilirler. Bazıları ise yeteneklerini ya da ilgilerini tanımak istediklerini söyleyebilirler. Hatta bazıları belli bir test adı verip onu almak isteyebilirler. Bunlar arasında testlere karşı aşırı güven geliştirmiş danışanlarla da karşılaşılabilir. Böyle durumlarda danışmanlar öncelikle danışanların test almakla sorunlarının gerçekten çözülüp çözülmeyeceğine karar verme durumunda kalabilirler. Eğer bir danışanın test alması uygun görülüyorsa bu defa uygulanacak testin seçimi sorunu ortaya çıkmaktadır. Gerek test uygulama gerekse uygulanacak testin seçimi kararına danışanın da katılması savunulmaktadır. Özellikle güdümsüz danışma yaklaşımını benimseyen yazarlar bu katılımın psikolojik danışmanın etkisini artıracağı görüşündedirler. Bordin 1955 danışanın test seçimine katılmasının şu bakımlardan yararlı olacağı görüşündedir. 1. Eğer danışanın katılımı sağlanmadan test uygulamalarına girişilirse danışanlar daha sonraki görüşmelere gelmeyebilirler. Böyle bir durum özellikle danışanın kendini gerçekçi bir inceleme için hazır hissetmediği, testlerle sorunları arasındaki ilişkiyi göremediği zaman ortaya çıkar. 2. Testlerin amaçları konusunda inandırılan danışanlar testlere cevap verdikleri sırada kendilerini gözlemekten ileri gelen bir içgörü geliştirebilirler. 3. Danışan testlerin ölçtüğü özelliklerle kendi amaçları arasındaki ilişkiyi görebildiği takdirde test alırken elinden geleni yapmaya çalışır. 4. Danışan test seçimine katıldığı oranda sonuçları kabule hazır olur. 5. Bağımlılığın bir sorun olduğu yerde danışmanın test uygulama sorumluluğunu tümüyle üzerine alması bağımlılığı pekiştirmekten başka bir işe yaramaz. 6. Ya kararına güveni olmadığından ya da karar vermede başarılı bir yaşantı geçirmemiş olması yüzünden karar verme korkusu olan bir danışanla çalışırken, yani kararsızlığın bir sorun olduğu yerde, test seçimiyle danışan ilk defa karar verme yaşantısı geçirmiş olur. Danışanların test seçimine katılmasına karşı olan görüşlerini ise Goldman 1961 şöyle özetlemektedir. 1. En uygun test seçilip başarılı bir biçimde uygulandığı sürece nasıl bir işlemin uygulandığı pek fark etmez. 2. Testlerin kullanılmasına ilişkin kararlar bilgi ve yeterlilik gerektirir ve pek az danışan buna sahiptir. Onun için bu iş danışman tarafından yapılmalıdır. 3. Danışan duygusal problemleriyle fazla yüklü olabilir, test uygulama hakkında karar veremez. 4. Bağımlılık ve kararsızlık danışmanların ilgileneceği konular değildir. Bunlar psikoterapistleri ilgilendirir. Danışanların test seçimine katılımının seçilen test sayısı ve niteliği üzerine etkisini inceleyen bir araştırma Seaman 1948 tarafından yapılmıştır. Araştırıcı üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada testlerin seçimine katılanlarla katılmayanlar arasında seçilen test sayısı bakımından anlamlı bir fark bulmamıştır. Yalnız seçilen testlerin çeşitliliği yönünden birinci grup lehine olmak üzere önemli bir fark görülmüştür. Yani test seçimine katılanlar bireysel gereksinimlerine daha uygun testler seçmişlerdir. Örneğin mühendislik eğitimi görmeyi düşünenler uzay ilişkileri testini, sosyal bilim programları ile ilgilenen danışanlardan daha fazla oranda seçmişlerdir. Ayrıca test seçimine katılan danışanlar testleri ve test sonuçlarından öğrendiklerini diğer gruptan daha değerli bulmuşlardır. Yukarıdaki araştırmanın olumlu bulguları bir yana, test uygulama kararının danışanla birlikte alınması, yani test almaya danışanın istekli olması testlerden geçerli sonuç elde etmek için zorunludur. Ancak hangi testin uygulanması gerektiği hakkındaki karar teknik bilgi gerektirir ve bu tamamen danışmanın yeterlik alanına girer. Zaten danışanın test seçimine katılımını savunan yazarlar, onun spesifik olarak belli bazı testleri seçmesini kastetmemektedirler. Goldman 1961, Tyler 1961. Test seçiminde danışanın katılımını sağlamak demek, bir danışma merkezine başvuran danışanın önüne testleri serip, kendisine uygun gelen testi seçmesini istemek değildir. Danışman her şeyden önce danışanla ilk görüşmeyi yapmalı, onun şikayetlerini ya da isteklerini dinlemelidir. Bir ya da birkaç görüşmeden sonra gerekli gördüğü takdirde danışana bazı testler alması halinde sorunun daha iyi aydınlanabileceğini söyleyebilir. Böyle bir öneri karşısında danışanların tepkileri çok farklı olabilir. Bazıları testlerin insanın içini okuyacak kadar güçlü olduğunu zannetmektedirler. Böyle kimseler eğer kendilerini tanımaya istekliyseler, mevcut bütün testleri almak isteyebilirler. Kendilerini tanımaktan kaçınan kimselerde ise test sözcüğü ürkütücü bir etki yapmaktadır. Tabii danışan tepkileri uygulanacak testin türüne göre değişmektedir. İlgi envanterleri en az, yetenek testleri ise en çok kaygı yaratan ölçme araçları olarak görülmektedir. Çünkü yeteneklerin benlik yapısındaki yeri ilgi ve diğer kişilik özelliklerinden daha güçlü görülmektedir. Böylece sonuçları kişinin benlik tasarımını tehdit edebilecek, kendine saygısını sarsabilecek ölçme araçlarının uygulanmasından olumlu bir sonuç elde edebilmek için test seçimi kararına danışanın katılmasında mutlaka gerek vardır. Bu da bir ya da birkaç oturumluk bir psikolojik danışma ile sağlıklı bir biçimde gerçekleşebilir. Test seçimine danışanın katılmasını sağlamaya çalışırken danışanın özelliklerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Seçimin danışana bırakılmasını savunan yazarlar danışanı kendini tanımaya ve anlamaya hazır, testlerin ne ölçtüğünü anlayacak kadar olgun kişiler olarak düşünmektedirler. Çocuk ve hastaların test seçimine katılmalarını sağlamak bir yana kendilerine test uygulanması bile özel taktikler gerektirebilir. Aşırı derecede bağımlı ve olgunlaşmamış danışanlar, danışmanların kendilerine tanıdığı özgürlüğü kullanmada yetersiz kalmakta, kararı başkalarına bırakmanın rahatlığını tercih etmekte olabilirler. Böyle durumlarda danışanları zorlamamak belki en doğru yoldur. Rehberlikte kullanılacak ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler. Rehberlikte kullanılacak ölçme araçlarının, test ve envanterlerin, bazı niteliklere sahip olması, bazı kriterleri karşılaması gerekir. Bunları şu şekilde belirleyebiliriz. Geçerlik. Bir ölçme aracının geçerliği, ölçmeyi hedef aldığı özelliği ne ölçüde ölçtüğünü ifade eder. Bir ölçme aracının geçerliği bir derece meselesidir ve çeşitli geçerlik türleri vardır. Bir ölçme aracının kullanılış amacına bağlı olarak istenen geçerlik türü de değişir. Rehberliğin amacı bireye geleceğini planlamada yardım etme olduğuna göre uygulanacak ölçme aracının gelecekte girmeyi düşündüğü meslekte mutlu ve başarılı olma olasılığı hakkında doğru bilgi vermesi beklenir. Bu da aracın yordama geçerliliğinin yüksek olmasına bağlıdır. O halde diyebiliriz ki rehberlikte yordama gücü yüksek olan araçların tercih edilmesi gereklidir. Ölçme aracı kullanmanın amacı karar vermeye yardımdır. Ölçme aracından elde edilen puanlar geleceği yordamada ne kadar kesin olursa kararın isabeti o derece fazla olacaktır. Güvenirlik. Güvenirlik bir ölçme aracının ölçmeyi hedef aldığı özelliği ne ölçüde doğru ölçtüğünü gösterir. Kısaca güvenirlik bir ölçme aracından çeşitli zamanlarda elde edilen puanların kararlılığının bir göstergesidir. güvenirlik de geçerlik gibi bir derece meselesidir. Bir testin güvenirliği çeşitli yöntemlerle saptanabilir ve güvenirlik türleri ölçme araçlarının kullanım amaçlarına göre önem kazanır. Rehberlikte karar verme veya geleceği planlama amacıyla kullanılan araçlarda uygulamayı tekrarlama yöntemiyle elde edilen katsayının yüksek olması beklenir. Bir aracın iki uygulanışı arasındaki süre ne kadar uzun ve puanlar arasındaki ilişki ne kadar yüksek olursa, testin geleceğe ilişkin kararlara ışık tutma gücü o derece yüksek olabilir. Bir aracın güvenirliği birçok faktör yanında ölçtüğü özelliğin kararlılığı ile de yakından ilgilidir. Yetenekler ilgi ve tutumlara göre daha kararlı özelliklerdir. Norm. Norm bir kimsenin bir ölçme aracından aldığı puanı başkalarının puanları ile karşılaştırarak anlamlandırmamıza olanak veren veridir. Norm olmadığı sürece bireysel puanları yorumlamak mümkün olmaz. Psikolojik özelliklerin bireylerde varlık ya da yokluğundan değil, ancak ne derece bulunduklarından söz edebiliriz. Bu dereceyi belirlerken aynı ölçme aracında başka bireylerin performansını ölçüt olarak alırız. Örneğin 80 soruluk bir araçtan alınan 50 puanın düşük, orta ya da yüksek bir başarıyı yansıtıp yansıtmadığına karar verebilmek için bireye benzer başka bir grup bireyin o ölçme aracındaki başarısına bakmak gerekir. Bir ölçme aracı geliştirilirken bu aracın geniş gruplara uygulanması ile elde edilen ortalama ve standart sapmalarla yüzdelik puanlar daha sonraki bireysel puanların yorumunda ölçüt teşkil ederler. Ancak burada norm grubu temsil eden bireylerle puanı yorumlanacak olan birey arasında benzerlik olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin büyük kentlerde oturan ve iyi eğitim olanaklarına sahip bulunan bir grup üzerinde geliştirilmiş bir yetenek testinin normlarını, kasabalarda yetişen çocukların puanlarını yorumlamada kullanmak yanıltıcı sonuçlar verebilir. Çünkü kültürel bakımdan avantajsız çevrelerden gelen bireylerin puanlarının avantajlı çevrelerden gelenlerinkinden düşük çıkma olasılığı çok fazladır. Bir test puanını yorumlamada başvurulacak norm türü de testi kullanma amacına göre değişir. Eğer bir bireyin üniversiteye girebilme olasılığı hakkında fikir edinmek istiyorsak, bireyin puanını üniversiteye girmeyi düşünen bireylerin puanları ile karşılaştırmamız, yani üniversite adayları örneklerinden elde edilen normları kullanmamız gereklidir. Eğer bireyin eğitim ve meslek hedefleri bulunduğu çevre içinde kalıyorsa, o zaman okul ya da şehir normu yeterli olabilir. Bir testin geliştirilmesi sırasında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi faktörler göz önüne alınıp, bunlara göre ayrı ayrı normlar geliştirilebilir.